Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش. رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev, Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler. Ki o, kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarını Sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İslam'da Nevruz. İslam dinine göre Nevruz Bayramı ve bugünün kutlanması her akılcı insanın maneviyatın uzun yolunu kat etmesine ivme kazandıran kutlu bir bahanedir.
Bugün ilkbahar mevsimi yeniden geldi ve yer ayrı bir tazelik kazandı.
Bugünlerde doğanın güzel manzaraları Yüce Allah'ın gücü ve merhametinden yeni tablolar gözler önüne seriyor. Bugün ilkbahar mevsimi yeniden geldi ve yer ayrı bir tazelik kazandı. Nevruz Bayramı, doğanın yeniden dirilişi ve dünyanın gençleşmesi ve insanların yaşadığı doğanın tazelenmesinin başladığı gündür. Nevruz Bayramı, İran milletinin kültüründen doğan ve günümüze dek de insanların yaşamı ile iç içe hayatını sürdüren ve bölgeyi ve hatta dünyayı kapsayan bir bayramdır ve hiçbir zaman bu milletle bağlarını koparmamıştır. Nitekim İslam dininin zuhur etmesi ve başta İran milletinin milli inançları ve gelenekleri olmak üzere başka milletlerin ve başka dinlerin mensuplarının adetlerine yönelik barışçıl tutumu, Nevruz Bayramı ve merasimlerine engel olmadı. Bilakis İran milletinin İslam dinini benimsemeleri ile beraber Nevruz Bayramı zamanla İslami inançla bütünleşerek gelişti.
Evet, İslam dinine göre Nevruz Bayramı ve bugünün kutlanması her akılcı insanın maneviyatın uzun yolunu kat etmesine ivme kazandıran kutlu bir bahanedir. Aslında sadece Nevruz değil, insanı gaflete düşüren, onu fıskı fücurla uğraştıran her zaman ve her mekan uygunsuz sayılır. Bu etkinlikleri gerçek bayrama dönüştürenler ise asıl bizleriz. Nitekim masum imamların Nevruz Bayramı ile ilgili sorulara verdikleri cevaplar da bu yöndedir. Bu değerli tavsiyelerden gafil olmamak gerekir. Örneğin Hazreti Ali aleyhisselam, içinde hiçbir günah işlenmeyen gün bayram günü olduğunu buyurmuştur.
İslam taliminde ilkbahar mevsiminden yeni yılın başlangıcı olarak söz edilmiş ve bugünün tevhid ve yeniden dirilişin simgesi olduğu vurgulanmıştır. Gerçekten de doğanın ilkbaharı ile birlikte Yüce Allah'ın azameti ve sonsuz gücü hakkında veya ölümden sonraki yeniden hayata kuşku gözüyle bakan insanlar, her yeni yılın başında hayat ve mematın nasıl onların gözü önünde tekrarlandığına bakarak ibret alabilir. Kur'an-ı Kerim ilkbahar geldiğinde kıyamet gününü hatırlayın şeklinde buyurmuştur. Bu semavi kitap Ayrıca Rum suresinin 50. ayetinde de şöyle buyuruyor.
Bismillahirrahmanirrahim.
فَانْظُرْ اِلَى آثَارِ رَحْمَةِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا اِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ.
Allah'ın rahmetinin eserlerine bir bak. Arzı ölümünün ardından nasıl diriltiyor? Şüphesiz O, ölüleri de mutlaka diriltecektir. O her şeye kadirdir.
Tahran Radyosu.
Müslüman düşünürler, Nevruz Bayramı İslami öğretiler sayesinde bedevi ayinlerden ve hurafeden soyutlandığını beyan ediyor. İranlı Müslüman düşünür Doktor Ali Şeriati şöyle diyor. İslam dini Nevruz Bayramı'nı cilalandırdı ve çerçevesini güçlendirerek İranlıların Müslüman olduğu dönemde zeval tehlikesinden korudu. Milliyet ruhu ile ayakta duran Nevruz Bayramı, mezhep ruhu da kazandı. İlginçtir ki İran milleti İslam'ın güzellikleriyle tanışarak canı gönülden bu dini benimsediler ve İslam'a değerli hizmetlerde bulundular. İsraftan ve lükste düşkünlükten kaçınmak, kibir ve büyüklük taslamaktan sakınmak, sıla-i rahim, küskünlükleri ve dargınlıkları unutmak, ebeveyne ve yaşlılara ihsanda bulunmak, geçen yılda maddi manevi hesapları gözden geçirmek, çocuklara sevgi göstermek, kısa ve uzun seyahatler düzenlemek, hepsi Nevruz Bayramı'nın hasane geleneklerindendir ve bu günü bizler için gerçek bir bayram yapabilir. Bu durum yeni yıla girerken okunan kısa duada en iyi hal olarak vurgulanan durumdur. Bu en iyi durum, insan kendinde ve yaşadığı toplumda bir yenilik ve bir değişim yaratması ile mümkün olur. İmam Cafer-i Sadık aleyhisselam bu konuda şöyle buyurur. Hiçbir Nevruz yoktur ki biz ondan bir açılım ve ferahlık beklemeyelim. Zira Nevruz bizim ve şialarımızın günlerinden bir gündür.
Eğlenmek ve mutlu olmak insanların temel ihtiyaçlarından biridir. Zira insanın cismi ve ruhu bir süre monoton faaliyetin ardından yorulur ve bazı yollardan bu yorgunluğu üzerinden atması gerekir. İslam dini insanların yaşamı için en mükemmel programı hazırladığından ve insan yaşamının tüm boyutları için programları bulunduğundan her türlü tavsiyelerde ve emirlerinde de insanların maslahatını gözetler ve insanın fiziki sağlığı ve ruhi mutluluğu içinde özel programlar önerir ki bu programlar insanın ilahi fıtratına uygun programlardır.
Gerçekte ilk baharın getirdiği neşeli anlardan kaynaklanan sevinç ve mutluluk duygusu yılın başka hiçbir gününde tekrarlanmaz. Soğuk yerin ısınmaya başlaması, sebzelerin ve menekşelerin yeşermesi, ağaçların çiçek açması, çeşmelerden ve nehirlerden taze suların akması, damla damla yağan yağmur ve getirdiği tazeliği insan ruhunu Yaradan'ın aşkı ile doldurur. Belki bu yüzden Yüce Allah insanları böyle günlerde doğada gezinmeye ve eğlenmeye ve yaratılışın şaşırtıcı sırlarını ve boyutlarını düşünmeye davet eder. Allahu Teala Ankebut suresinin 20. ayetinde şöyle buyurur:
قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ اِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ
De ki, yeryüzünde gezip dolaşın da Allah ilk baştan nasıl yaratmış bir bakın. İşte Allah bundan sonra aynı şekilde ahiret hayatını da yaratacaktır. Gerçekten Allah her şeye kadirdir.
Gerçekte ilkbahar mevsimi yeniliği ve tazeliği ve doğaya yeniden doğuş gücü vermesi itibariyle insanları neşelendiren özelliğe sahiptir. Öte yandan seyahat etmek ve ortamı değiştirmek de insanları sıkıcı monotonluktan kurtarır ve neşe ve mutluluk getirir. İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin pak torunu İmam Cafer Sadık aleyhisselam bu konuda şöyle buyuruyor: Akıllı insan helal zevklerden yararlanmak için seyahat eder. O hazret bir başka yerde de cismi ve ruhi sağlığa kavuşmak ve hayatın faydalı tesirlerinden yararlanmak için seyahat etmeyi tavsiye eder. Dolayısıyla dinin önde gelen büyüklerine göre seyahat etmek, ruhun genişlemesi ve durgunlukların ve depresyonların gerilemesi içindir. Ve doğada ve bağda bahçede gezinmek insanlara neşe verir.
Evet değerli dinleyicilerimiz, bu yıl Nevruz Bayramı'nın mübarek Ramazan ayına denk gelmesi, kendimizde değişiklik yarattığımız ve insani cevherimizi daha da parlattığımız takdirde hakikaten Nevruz Bayramı olacağının işaretlerindendir. Dua ve ibadet etmek ve kendi hesabımıza şöyle bir dönüp bakmak ve gafletlerimizi gözden geçirmek ve varsa kötü amellerimizle İyi amellerimizi karşılaştırmak bizlere saadet ve kurtuluş yolunda ne kadar ilerlediğimizi hatırlatır.
Her günümüz Nevruz, her anımız bayram olsun diyor ve bir kez daha Nevruz bayramınızı kutluyoruz.
Değerli dinleyiciler, İslam'da Nevruz isimli sohbetimizin sonuna geldik.
Bizleri parsley.ir adresinden takip edebilir, görüş ve eleştirilerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bize iletebilirsiniz.
Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah.
Allah'a yakarışlar.
Ya Rabbi, ya
Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı için özel olarak hazırladığımız programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz. Programımızın her bölümünde Cevşen-i Kebir duasından bazı bölümleri sizlere aktaracağız. Evlenince, yani baht evine gidince mutluluktan uçmayı istiyordum. Hayatımın en iyi dönemine gelmişim. Babam hep şöyle derdi: Kerbela ziyaretine eşinle git. En iyi elbiseleri, sanat kurslarını, ehliyet kurslarını, ne ihtiyaç duyarsan, neyi istesem evlilik engeline takılıyordu. Şimdi evleniyordum ve bir ev. Tüm idaresi ve içinde olan her şey benim elimdeydi. Aynasından paspasına kadar. Bu hayatımın en iyi dönemidir. Tıpkı evlenecek olan her kız gibi. Hep bunun hayalini kafamda canlandırıyordum. Ben bir evin yeni geliniydim. Bir evin hanımı. Fakat şimdi her günüm gözyaşıyla geçiyor. Allah'ım, neden hayatımın en iyi dönemi böyle geçiyor, neden? Her gün bir kağıt alıyorum ve genç bir kızın çeyizi için gerekli olanları yazıyorum. Yazıyorum ve üstünü çiziyorum. Fiyatlarını düşününce bir bir üzerini çiziyorum. Ey her sanatın sanatkarı, ey her yaratılanın yaratıcısı. Ben çeyizim için gerekli olan her şeyin üstünü bir bir çiziyorum. Zira babam bu kadar parayı ödeyemez. Sen ki lütuf ve sevginle beni buraya kadar getirmişsin şimdi. Nasıl çeyizimi hazırlamam gerektiğini söyle. Bunu da sana bırakıyorum. Zira sen her sanatın sanatkarısın. Her yaratılanın yaratıcısısın. Bana ne yapmam gerektiğini söyle. Baht evimin tuğlaları henüz sağlamlaşmadı. Ailemin onuru bu listeye bağlı. Hepsinin üzeri çizilmiş bu listede. Her akşam babam bahçenin merdivenleri üzerinde oturuyor ve uzun uzun düşünüyor. Sanırım benim çeyiz listemi kafasında yazıyor. Fakat bir bir onların üstünü çiziyor. Elindeki sigara tükenince tahminimin doğru olduğunu anlıyorum. Ey her rızıklananın rızık vereni, ey her sıkıntıda olanın sıkıntısına son veren. Derler ki düğün rızkını sen ulaştırırsın ve ben senin nimet sofrasını bekleyen endişeli bir taze gelinim. Bir taze gelinin yeni evi boş kalamaz ki. Ey her sıkıntıda olanın sıkıntısına son veren, ey bütün kederlenenlerin kederini gideren. Endişeliyim, beni hayatımın en güzel döneminde en mesut kadını olmamı engelleyen bu gam yükünden kurtar. Büyükannem gözümdeki mazlumiyeti yaş damlalarından okurken her defasında şöyle diyor: Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Sen yücesin. Gerçekten ben zulmedenlerden oldum. Ve şöyle diyor. Rivayetlere göre bu zikri sıkça söylemek gerekir. Hayret ediyorum. Neden hüzünlü olanlar bu zikre tevessül etmiyor? Ey bütün acınacak kimlerin haline merhamet eden. Ey bütün yalnız, yardımcısız kalanlara yardım eden. Ey her kusur sahibinin kusurunu örten. Ey bütün kovulmuşların sığınağı olan. Sen benimlesin, tıpkı o günlerde olduğu gibi. Sen bir gün olup bir gün olmayabilir misin? Bir dönemde sana sahipken bir diğer dönemde kaybedilir misin? Senin kapından başka kimin kapısına gidebilirim ki? Bazı hüzünler gizlidir. Haykıramazsın. Sen kusurları örtensin. Bu hüzün aramızda kalmalı. Evimizden gitme. Bunu sen çöz. Ondan sonra da kimse benim şükür secdelerimin sebebini bilemeyecektir. Bu aramızdaki bir sırdır. Ey her sanatın sanatkarı, ey her yaratılanın yaratıcısı, ey her rızıklananın rızık vereni, Ey her sıkıntıda olanın sıkıntısına son veren, ey bütün kederlenenlerin kederini gideren, ey bütün acınacak kimlerin haline merhamet eden, ey bütün yalnız yardımcısız kalanlara yardım eden, ey her kusur sahibinin kusurunu örten, ey bütün kovulmuşların sığınağı olan, münezzehsin sen, ey kendisinden başka bir ilah olmayan, kurtar bizi ey Rabbim.
Ya sami'a kulli mesnur, ya khaliqa kulli mehluk, ya raziqa kulli merzuk, ya malika kulli memluk, ya kashifa kulli mekrub, ya farica kulli mehmum, ya rahime kulli merhum, ya nasira kulli mehzun, ya satira kulli me'yub, ya melca'a kulli metrub. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب.
Öyle anlaşmamıştık. Bu yol ayrımı, bu sonsuz yol, bu ne yapmam gerektiğini bilmezliğim. Hayır, böyle anlaşmamıştık. Çantam sırtımda ve yalnız. Baştan da böyleydi. Seninle yalnız. Zira senin yanında olduğun birisinin bir eksiği olmaz. Senin yanında olmadığın birisi neye sahip olabilir ki? Sırtımda bir çanta, elimde bir bavul, seninle birlikte uçsuz bucaksız bir yolda. Neyim eksik? Hiç. Sen varken neyim eksik ki? Öyleyse neden kendimi yalnız hissediyorum? Neden ıssız caddenin sonsuzluğu nefesimi daraltıyor? Varmak için gelmişiz. Gidelim ve varalım. Bunca yolculuğu kararlaştırmamıştır. Bunca gitmek ve varamamaktan korkmak. Yolculuk hayatın bir parçası. Allah'ım, hayatımı yolculukla geçirmek istemiyorum.
Tahran Radyosu.
Allah'ım, ey zorluk zamanımda hazırlığım, ey musibet zamanında ümit kaynağım, ey yolculukta ve ikamette benimle olan, ebedi ve kalıcı olduğunu biliyorum. Beni sonuçsuz bir yaşam için yaratmadın. Her hikayenin bir sonu vardır ve her yolcu bir gün maksada ulaşır. Fakat korkuyorum, yenilikler şeytan cinsinden içime bir korku salıyor. Şeytanın içime sızmasını istemiyorum. Bu yüzden seninle konuşmaya ve bana yol göstermene geldim. Allah'ım, ey yalnızlık zamanımda yoldaşım, ey gurbette benim arkadaşım. Uzun ve sonuçsuz yolculuklar beni yıprattı. Bu yorgunluk neden yolculuğa başladığımı unutturdu. Nasıl bir hedefim olduğunu, neden yalnızlığı seçtiğimi unutmak beni korkutuyor. Allah'ım, ey yalnızlık zamanımda yoldaşım, ey gurbette benim yol arkadaşım. Sonu olmayan yolculuklar beni yordu ve bu yorgunluk yolculuk hedefimi unutturdu. Ve beni korkutuyor hangi hedefle, hangi maksatla bu yalnızlık ve gurbet yoluna ayak bastığımı unutmak. Ey nimetlerimde veli nimetim, ey sıkıntı zamanında imdadım. Gurbet insanı çaresiz kılar, sessiz kılar. Gurbet insanı unutkan yapar. Giderek alışırsın gurbete ve bu beni korkutuyor. Yalnız olduğuma inanmak korkutuyor. Ey fakirlik zamanında zenginliğim. Ben fakirlik içinde yalnız başıma sorunlar yükünü taşıyorum. Gurbetten gelen sorunlar beni çaresiz bırakmış. Burası benim şehrim değil. Allah'ım, işleri kolaylaştır, beni zorlama. Zikri sabah akşam ağzımdan düşmüyor. Bu garip kentte kalbimi bir tanıdıkla ısıt. Ne yapmam gerekir? Sorumu cevapsız bırakma. Yorgun bir erkek giderek ayaktan düşer. Ey çaresizlik zamanında sığınağım. Elimi tut ve bu kimsesizlikten kurtar. Her zaman kendin gibi insanlarla karşılaştır ki hayat yüküm hafiflesin. Bir zamanlar benim rüyalarım olan bu kenti artık sevmiyorum. Rüyalarıma ulaşma bedeli çok ağırdı. Ey korku zamanımda benim yardımcım, beni icabet et. Benim gurbetimi öldürmesi için kendin gibi insanları hayatıma kat. Sadece ve sadece sen varsın, yekta ve yegane. Bu gurbet ve yalnızlıkta her sabah neden yola çıktığımı, azığımın ne olduğunu soruyorum. Eve döndüğümde anneme ne götüreceğim? Allah'ım, azığımı mutluluk ve açılım ile doldur. Annemin duası benimle birliktedir. Beni annemin dualarının hürmetine esirge ve hayırlara ulaştır. Annemin dediği gibi sonumu hayret. Yol gurbet demek. Rüzgar yolcu ve uyuklamak hissi. Evin bahçesindeki sarmaşık dalı. Ben ve özlem ve bu ıslak cam. Ey zorluk zamanında hazırlığım, ey musibet zamanında ümit kaynağım, ey yalnızlık zamanımda yoldaşım, ey gurbette benim arkadaşım, ey nimetlerimde veli nimetim, ey sıkıntı zamanında imdadım, ey şaşkınlık zamanımda kılavuzum. Ey fakirlik zamanında zenginliğim. Ey çaresizlik zamanımda sığınağım. Ey korku zamanımda benim yardımcım. Münezzehsin sen. Ey kendisinden başka bir ilah olmayan kurtar bizi ateşten ey Rabbim.
Ya uddati inda şiddati, ya recai inda musibati, ya munisi inda vahşati, ya sahibi inda gurbati, ya veli inda ni'meti, ya gıyasi inda kurbati, ya delili inda hayrati, ya ganai inda iftigari, يا ملجئي عند اضطراري يا معيني عند مفزعي سبحانك يا لا إله إلا أنت
Evet değerli dinleyicilerimiz, Allah'a Yakarışlar isimli sohbetimizi dinlediniz. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Unutulmaz görüşme.
Muhterem dinleyiciler, Unutulmaz Görüşme isimli dizi sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'nin Süryani ve Ermeni azınlık denen şehit aileleriyle buluşmasını anlatacağız.
Bu rivayetler daha çok Kadir Gecesi'nde İsa adlı kitapta basılıp yayınlanmıştır. Hep birlikte dinliyoruz.
İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin bisatü üzerinden 5 yıl geçiyordu. Gün geçtikçe Müslümanların küçük topluluğu üzerinde cinayet, işkence ve yaptırım baskısı daha da artırıyordu ki hicret fermanı geldi ama nereye? İslam peygamberi yarenlerine Habeşistan'a gidin, orada adaleti ve zulüm etmeyen bir kral var diye buyurdu. Peygamber Efendimiz'in buyruğu üzerine Hazreti Ali Aleyhisselam'ın kardeşi Cafer bin Ebi Talib göçmen kafilesinin başı olarak onlara eşlik etti. Habeşistan halkı o zamanlar Hristiyan olarak adlandırılan Hazreti İsa'nın dininin takipçileriydi ve kralları Necaşi ise kendisi dindar bir adamdı. Hazreti İsa'nın öğretileri ona adaleti olmayı, zalim olmamasını ve suçsuz bir insanın ona sığındığı an onu kabul etmesini öğretti. Yüzden az Müslüman grubundan bir kısmı yalnız ve bir kısmı da aileleriyle birlikte gizlice Kızıldeniz kıyılarına ulaştı ve oradan gemiyle Habeşistan'a gitti. Peygamber Efendimiz'in buyurduğu gibi Necaşi bu muhacirleri kabul etti ve Habeşistan'da özgürce yaşamalarına ve kendi dinlerince Allah'a ibadet etmelerine izin verdi. Göçmen Müslümanların durumu o güne kadar iyiydi ta ki Amr-u As Müslüman göçmen grubunu geri getirmek için Kureyş liderleri tarafından Habeşistan'a gönderildi.
Hile ve aldatma sıfatıyla tanınan Amr-u As, önce Necaşi'nin sarayındakileri ve danışmanlarına gitti ve onlara götürdüğü hediyeler ve rüşvetlerle Necaşi'nin huzuruna çıktı. Pohpohlayıcı bir selamın ve saygının ardından Kureyş'in enfes hediyeleri krala takdim ettikten sonra muhacir Müslümanlara kötülemeye başladı ve şöyle konuştu. Size gelenler asi ve inatçı, atalarının dinine sırt çeviren, cahilliklerinde ısrar eden gençlerdir. Kureyş büyükleri saygıyla bu sabotajcıları Hicaz'a iade etmenizi rica ediyor. Açgözlü danışmanlar da Necaşi'yi Müslümanları kovmaya ikna etmesi için Amr-ı As'a destek verdiler. Ama Necaşi bunu yapmadı ve suçları bize kanıtlanana kadar güvendeler, onları çağırın diye karşılık verdi.
Kral huşu içinde oturdu ve saraylılar onun etrafında toplandı. Cafer ve diğer Müslümanlar içeri girdiler ve yüksek sesle selam verdiler. Amr-ı As, Necaşi'ye hitaben şöyle dedi. Görüyor musunuz? Bu insanlar o kadar gururlu ki kralın önünde bile eğmiyorlar. Saraylılar öfkeyle neden eğilmiyorsunuz? Sorduklarında Cafer şöyle dedi. Peygamber Efendimiz sadece Yüce Allah'ın karşısında eğilmemizi ve cennet ehlinin merhabasının selam olduğunu buyurmuştur. O nedenle biz size selam verdik. Necaşi bu sözleri duyunca gülümsedi ve Cafer'e İslam dini hakkında sordu. Cafer, cahiliyeyi Kureyş'in putperestliği, murdar yemelleri, vahşilik ve kızları diri diri toprağa gömme gibi tavırlarını anlatarak, Peygamber Efendimiz onun din ile Allah'a ibadet etmemiz için geldi. Adaletli ve şefkatli olmamız için, yalan söylememek, yetimin malını yememek, namaz kılıp zekat vermek için geldi yanıtını verince, Necaşi Peygamberinizin size getirdiğinden bir şey aklında var mı? Diye sordu. Cafer, Meryem suresinden Hazreti İsa'nın doğumu, Meryem'in paklığı ve Yahudilerin iftiraları ile ilgili ayetleri zekice ve güzel bir şekilde okudu.
Necaşi ve mecliste bulunan Hristiyan alimlerin gözlerinden yaşlar süzülerek şöyle dedi. Şüphesiz peygamberinize indirilen İsa'ya indirilenin aynısıdır. Amr-ı As muhacirlerin İsa'nın Allah'ın oğlu olmadığına inandıklarını söyledi. Bu ifadeden sonra orada bulunan rahipler ve bilginler bozuldular ve yaygara kopardılar. Necaşi kaygılıydı ve Cafer'e şöyle sordu. Buna ne diyorsun? Cafer korkmadan İslam'ın inançlarını anlattı ve şöyle dedi. İsa Allah'ın kulu ve elçisidir ve Allah'ın Meryem'e vahyedilen ruhu ve kelimesidir. Rahiplerin gürültüsü yükseldi ancak Necaşi memnun oldu ve bunun doğru inanç olduğunu söyledi ve Amr-ı As'ı saraydan kovdu ve ''Bu gençleri bir dağ altınına değişmem, onlar benimle güvendeler ve istedikleri zamana kadar kalabilirler.'' dedi. İşte buradan Müslümanlarla Hristiyanlar arasındaki yakınlık güçlendi.
Tahran Radyosu.
Şimdi İran İslam İnkılabı'nın üzerinden 40 yıldan fazla bir süre geçiyor ve Hristiyanlar bu ülkede özgürce yaşayan en büyük dini azınlıklardan biridir. İranlı Hristiyanlar çoğunlukla Ermeni ve Süryanilerden olup uzun bir geçmişe sahiptiler. Kendilerini İranlı ve milletin bir parçası olarak gören bu değerli vatandaşlarımız toplamda 100'den fazla şehit vermiştir. Bu şehitlerin çoğu kutsal savunma yılları sırasında cephelerde şehit düşen askerler, bazıları da münafıkların suikastlerinde veya savaş sırasında İran şehirlerinin bombalanması ve roket atışlarında şehit olanlardır.
Son yıllarda İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin hem Cumhurbaşkanlığı döneminde hem de rehberliği sırasında farklı durumlarda dini azınlıklarla anılarını ve buluşmalarını anlatan ve her biri kendi yerinde çok çekici ve hoş olan çeşitli kitaplar yayınlandı. Ancak belki de hiç kimse İran gibi binlerce sorunu ve kaygısı olan büyük bir ülkenin liderinden ülkesindeki dini azınlıklara bile dikkat etmesini beklemiyor. Bu konu Kadir Gecesi'nde İsa kitabını okuyarak iyi anlaşılabilecektir.
Kadir Gecesi'nde İsa, şehit ailelerinden evlerinde İslam İnkılabı rehberinin varlığının hikayesidir. Bu kitapta rehberin İran'ın Hristiyan şehitlerinin aileleriyle evlerinde buluşması 23 bölümde anlatılmaktadır. Hz. İsa'nın hayatı, İslam, Hristiyanlık dinleri arasındaki ilişki, İslam Cumhuriyeti'nin Hristiyanlık ve dini azınlıklarla ilişkisi gibi konuların ele alındığı nispeten uzun ama yenilikçi ve yeni bir girişin eşlik etti. Bu eserde 23 bölüm yer almaktadır. Ayetullah Hamenei şehit ailelerinin önemi ve değeriyle onlara saygı ve özel ilgi gösterilmesi gereğini göz önünde bulundurarak savaşın başlangıcından itibaren bu ailelere özel ilgi göstermiş ve 1984 yılından itibaren Hz. İsa'nın doğumu ve Hristiyan bayramları gibi münasebetlerde Hristiyan şehit ailelerinin misafirleri olup bu aileler ile samimi bir ortamda sevgi ve teveccühünü gösteriyorlar. Bu ziyaretler hala devam ediyor ve İslam İnkılabı rehberinin oluşturduğu güzel geleneklerden biri sayılmakta. Bu toplantıların bir özelliği, çoğu Hristiyan ailenin kendi evlerinde İslam İnkılabı rehberinin varlığına inanamamaları ve toplantının sonuna kadar süren bir şaşkınlık içinde olmalarıdır. Bu durum İslam İnkılabı rehberinin bu ailelerle daha fazla konuşmalarına, anılarını paylaşmalarına ve bir nevi meclisin ısınmasına neden oluyor.
Kadir Gecesi'nde İsa kitabı Hristiyan şehitlerin evlerinde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'nin varlığının görüntülerini tat katmak ve bu değerli şehitlerin görüntüleriyle anlatımlara eşlik etmek için tam renkli olarak basılmıştır. Bu şehitlerin evlerinde Ayetullah Hamenei'nin varlığının anlatılmasıyla birlikte şehit ile ilgili güzel noktalar, anıları ve şehadet tarzına yer verilmiştir ki bu aziz şehitlerimizin ve ailelerinin fedakarlığını, cesaretini ve yüksek insan ruhunu göstermektedir. Bu kitabın okunması bir yandan bizi gerçekten İslam'ın ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin öğretilerine dayanan İslam İnkılabı rehberinin karakteri, ahlakı ve aydınlanmış koruyuculuğunun bir başka nurani yönü ile tanıştırır ve diğer yandan kritik anlarda diğer insanlarla birlikte görevlerini kabul eden ve güzelce yerine getiren ve bununla gurur duyan Hristiyan vatandaşlarımızın erdemini, insanlığını ve vatanseverliğini bize tanıtıyor. Kadir Gecesi'nde İsa kitabı Profesör Nikain tarafından İngilizceye çevrilmiştir. Size hazırladığımız yeni sohbetimizde bu kitaptan bazı parçalara aktararak İslam İnkılabı rehberinin Hristiyan şehit aileleriyle görüşmesini ve İran'daki dini azınlıkların ilişkilerinin nasıl olduğu konularına değineceğiz. Thank you.
Muhterem dinleyiciler, Unutulmaz Görüşme isimli dizi sohbetimizin ilk bölümünü dinlediniz.
Programımızla ilgili her türlü görüş ve istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.edib.ir adresine yazabilirsiniz.
Hoşça kalın. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İman Nuru.
Değerli dinleyiciler, batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programımızda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru isimli sohbetimizin 25. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Amerikalı yeni Müslüman Benjamin Kıyafçen şöyle diyor: Kur'an-ı Kerim ayetlerini okuyarak kalbimde oluşan huzuru daha önce başka hiçbir kitapta bulmamıştım. Ondan sonra ne zaman huzursuz olursam veya geceleri uykusuz kalırsam Kur'an-ı Kerim'e sarılıyorum ve böylece bu semavi kitabın satırları arasında gizlenen huzurun sırrını bulmaya çalışıyordum.
Varlık alemi hakkında merak ve soru, insanoğlu ve geleceğinin ne olacağı ve çeşitli inanç ve düşüncelerin bu önemli konulara verdikleri cevaplar, insanı hakikati bulmaya yönlendirebilir. Bu yol Amerikalı genç Benjamin Kıyafçen'in izlediği ve sonunda İslam dinini tüm sorulara ve kuşkularına en iyi cevap veren din olarak bulması ile sonuçlanan yoldur. Gerçi Benjamin, Katolik Hristiyan bir ailede dünyaya geldi fakat ebeveyni gibi dine karşı pek fazla ilgisi yoktu.
Benjamin meraklı kişiliği hakkında ise şöyle diyor: Ergenlik çağından itibaren sürekli nereden ve neden bu dünyaya geldiğimizi ve sonunda bu dünyadan nereye gideceğimizi merak ediyordum. Fakat aradıkça sorularıma doğru cevap bulamıyordum. Benjamin Hristiyanların Hz. İsa'yı Tanrı nitelemeleri yönündeki inancını işaret ederek şöyle devam ediyor: Ben Hristiyanlardan farklı olarak meraklı bir kişiliğe sahiptim. Ben Tanrı'nın kim olduğunu bilmeliydim. İncil nereden gelmiş ve bize ne gibi mesajlar getirmiş bunları da bilmeliydim.
Ancak Benjamin'in aklını kurcalayan bu sorular cevapsız kalmaya devam ediyordu. Ta ki üniversite eğitimine devam ettiği sıralarda Dünya Dinleri başlıklı bir dersi aldı. Bu ders, Amerikalı meraklı genç Benjamin'in varlık alemi ve insanoğlu hakkındaki sorularına hangi din ve inancın nasıl cevap verdiğini öğrenmesine yardımcı olabilirdi.
Bu arada Benjamin Kıyafçen'in ilahi olan veya olmayan dinlerin üzerindeki araştırmaları sadece üniversitede aldığı bu dersle sınırlı kalmanı ve bu konu üzerindeki araştırmalarına büyük bir emek harcayarak bir süre daha devam ettirdi. Öyle ki araştırdığı dinlerin zayıf ve güçlü yönlerini bir bir öğrendi. Fakat araştırdığı dinlerin hiçbiri onu tam olarak ikna edememişti. Benjamin örneğin araştırdığı Yahudi inancı hakkında şöyle diyor: Yahudi inancı aslında ilahi dinlerden biri olduğu doğrudur. Fakat zamanla ırkçılıkla karışmıştır ve bu yüzden şimdi sapmış olan Yahudi inancı asla kabul edilebilir değildir. Zira Yahudiler Allah Hz. Musa'nın yanına geldiğini ve onların kavmi dünyanın diğer kavimlerden üstün olduğunu söylediğini ve küresel düzeyde zafer elde edeceklerini müjdelediğini ve bu yüzden Yahudilerin dünyanın diğer tüm kavimlerini yok etmeye ve dünyaya hükmetmeye inandıklarını ileri sürüyor.
Benjamin Kiafçe'nin daha sonra üzerinde araştırma yaptığı ilahi dinlerden biri İslam dini oldu. Benjamin, İslam dini hakkındaki görüşünü şöyle beyan ediyor. Tüm dinlerde yapılan tahrifat yüzünden bazı kusurları buldum. Ki bu da ta baştan araştırdığım o dini eleştirmeme neden oluyordu. Fakat İslam dini ve Müslümanların kutsal kitabı hakkında böyle bir düşüncem olmadı. Ve ilginçtir ki bu dini henüz benimsememiş olmama rağmen ahkamını ve öğretilerini kültürel ve sosyal açıdan doğru ve makul buluyor ve hiçbir kusur bulamıyordum. Benjamin'in de belirttiği üzere araştırmasının bu aşamasında İslam dinini akıl ve mantık bakımından en üstün din olarak görüyordu. Fakat İslam'a inanmak ve amel etmek için kalbi iman gerekiyordu.
Tahran Radyosu.
Amerikalı genç Benjamin, İslam hakkındaki araştırmaları sırasında bu dinin en önemli kaynağı olan Kur'an-ı Kerim üzerinde araştırma yapmaya başlıyor. Benjamin bir yıl boyunca Müslümanların semavi kitabını büyük titizlikle okuyor, oysa bilindiği üzere İslam'ın bu büyük mucizesi kim onu garetsiz ve sırf hakikati bulmak üzere okuyacak olursa ister istemez o Kur'an'ı kendine cezbeder.
Böylece Benjamin yavaş yavaş Kur'an-ı Kerim'e ilgi duymaya başlar. Benjamin bu ilgisini de şöyle anlatıyor. Kur'an-ı Kerim ayetlerini okuyarak kalbimde oluşan huzuru daha önce başka hiçbir kitapta bulmamıştım. Ondan sonra ne zaman huzursuz olursam veya geceleri uykusuz kalırsam Kur'an-ı Kerim'e sarılıyordum. Ve böylece bu semavi kitabın satırları arasında gizlenen huzurun sırrını bulmaya çalışıyordum. Bu fevkalade duyguya ulaşmak, Kur'an-ı Kerim ile alışmama ve İslam dinine ilgi duymama sebep oldu. Bu ilgi ise İslam dinini ve öğretilerini öğrenme şevkimi arttırdı.
Böylece Kur'an-ı Kerim bir kez daha mucizesine hidayete ermek isteyen bu Amerikalı genç de gösterdi. Şimdi artık Amerikalı genç Benjamin İslam dinini benimsemeye hazırdı. Benjamin'i bu kararında teşvik eden bir başka etken, İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin yüce ahlakı ve kişiliğiydi. Benjamin öğrenciyken Müslüman arkadaşlarından İslam peygamberi hakkında birçok öykü duymuştu.
Benjamin bu konuda şöyle diyor. İslam peygamberinin öykülerinin özel bir cazibesi vardı. Fakat benim yolumu açan konu o hazretten kitaplarda okuduğum yüce ahlakıydı. Böylece Benjamin 3 yıl boyunca İslam ve Kur'an-ı Kerim üzerinde araştırma yaptıktan sonra bu dini en mükemmel ve en ilerici din olarak benimsiyor.
Bu arada Benjamin'in İslam dinini benimsemesi ve ilk namaz kılışının öyküsü de çok ilginçtir. Benjamin şehadet getirmek ve namaz kılmak üzere Los Angeles yakınlarında bir İslami merkeze gidiyor. Benjamin bu macerayı şöyle anlatıyor. Oraya vardığımda bir şeyi merkeze vardığımı fark ettim. Önce biraz kuşkulandım. Neden Şii ve Sünni mezhepleri arasındaki farklılıkları incelememiştim diye. Kendi kendime belki henüz İslam dinini benimsemeye hazır olmadığımı düşündüm ve eve dönmek istedim. Ama birden düşüncem değişti ve orada kalıp Şia Müslümanların nasıl insanlar olduğunu ve Ehl-i Sünnet'le aralarındaki farklılıkların neler olduğunu öğrenmeye karar verdim.
Orada kalbi aydın bilge yaşlı bir adam, Amerikalı gence İslam dinini kalbine hitap edecek şekilde anlatıyor ve böylece Benjamin şehadetleri söylemeye hazırlanıyor. Benjamin abdest almayı ve namaz kılma adabını da aynı yaşlı adamdan öğreniyor. Benjamin ilk namazını şöyle anlatıyor. İlk kez namazımı o Şii merkezde kıldım. İçimde bu amelimden büyük memnuniyet hissi vardı.
Namazdan sonra yaşlı adam Benyamin'e Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan, gecede Hazreti Ali Aleyhisselam'dan nakledilen Kumeyl duasına davet ediyor. Benyamin bu daveti kabul ediyor ve dua merasiminde bir konuşmacı Hazreti Ali Aleyhisselam kişiliği ve davranışları ve faziletleri hakkında bir konuşma yapıyor. Ve Benyamin İmam Ali Aleyhisselam'ın kişiliğine hayran oluyor. Benyamin İmam Ali Aleyhisselam hakkında şöyle diyor. İmam Ali Aleyhisselam İslam peygamberinden ve sonra en iyi Müslüman örneğidir. İmam Ali Aleyhisselam dürüst, sabırlı ve doğru bir insandı ve her zaman başkalarına saygı duyardı. Ben de yaşamımda o hazrete örnek almak istiyorum.
Böylece Amerikalı genç Müslüman Benyamin için araştırma yapmak üzere yeni bir kapı açılıyor ve Benyamin bu kez Şii mezhebi üzerinde araştırma yapmaya başlıyor. Benyamin bu konuda şöyle diyor. Müslüman olduğumda Ehl-i Beyt hakkında fazla bilgim yoktu. Sadece Şiilerin İslam peygamberinden sonra İmam Ali Aleyhisselam'ı benimsediklerini biliyordum. Fakat Ehl-i Beyt fertlerinin kim olduklarını veya neden İslam dininde bu denli önemli olduklarını bilmiyordum. Müslüman olduktan sonra bu konuyu araştırmaya başladım ve sonuçta Ehl-i Beyt fertlerinin yüce mevkilerini öğrendim ve daha sonra Şii mezhebine yönelik kalbi eğilimim oldu.
Şimdi Benyamin İslam peygamberinin Ehl-i Beyti ve özellikle İmam Hüseyin'e özel saygı duyuyor ve o Hazretin kıyamı hakkında şöyle diyor. İmam Hüseyin Allah için kendisinin ve ailesinin canını ve her şeyini İslam uğruna feda etti. İmam bu kıyamda yenilmediği gibi savaş meydanında gerçek galibi oldu. Kerbela macerasını duyduktan sonra Ehl-i Beyt'e ve Şii mezhebine kalbi inancımdan %100 emin oldu. Şimdi ise en büyük arzularından biri de Kerbela'ya gitmek ve o Hazreti'nin mezarını ziyaret etmektir.
Amerikalı genç Müslüman Benyamin, Hazreti Mehdi'nin ilahi adaleti inşa etmek ve zulmün kökünü kurutmak üzere gerçekleştireceği kıyama yönelik de sorumluluk hissederek şöyle diyor. Bazen halvette kendi kendime İmam Zaman Aleyhisselam'ın kim olduğunu ve benim o hazrete karşı görevimin ne olduğunu soruyorum. Ya da neden Müslümanların İmam Zaman'a karşı görevlerini bilmeleri gerektiğini düşünüyorum.
Her halükarda İslam dini Amerikalı yeni Müslüman genç Benyamin'in yaşamında büyük değişikliklere yol açıyor. Benyamin hatta İslam dinini benimsemeden önce bazı ahkamına uymaya başlıyor. Ve bu konuyu şöyle anlatıyor. İslam dinini benimsemeden önce Müslümanların birçok inancına uymaya başladım. Öyle ki bu durum ailemi şaşırtmaya başlamıştı. Ben artık domuz eti yemiyor, alkolü içecekleri kullanmıyor ve kumardan da sakınıyordum.
Bu arada Benyamin ailesinin onun Müslüman olduğunu öğrenme öyküsü de ibret verici bir öyküdür. Benyamin bu macerayı da şöyle anlatıyor. Kız kardeşlerimden biri benim yaşam tarzımın değiştiğini fark etmiş ve benim İslam'a eğilimli olduğumu tahmin etmişti. Bir gün bana, acaba sen Müslüman mı oldun diye sordu. Ben de evet dedim. Ondan sonra herkes benim Müslüman olduğumu anladı.
Ancak beklendiği gibi Benyamin'in ailesi Batı medyasının İslam karşıtı propagandaları yüzünden ilkin bu karara karşı çıktılar. Fakat bir Müslüman doğru davranışları her şeyi değiştirebildiğinden Benyamin için de aynı durum yaşandı. Benyamin bu konuyu şöyle anlatıyor. Ailem bir süre sonra Müslüman oluşumdan çok memnun oldu. Annem çok mutluydu çünkü artık kumar oynamıyor veya geceleri barlara gitmiyor ve sağlıklı bir yaşam sürdürüyordum. Bu yüzden ailemin bakışı değişti ve İslam dinine saygı duymaya başladılar. Ben de İslam'ı iyi temsil etmeye çalışıyorum ve onların İslam hakkında sorularına en iyi şekilde cevap veriyorum.
Değerli dinleyiciler, batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru adlı sohbetimizin bir başka bölümünde sonuna geldik. Bizi Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın. İran Radyo Podcast. Sizce Yahudiler Siyonizmin ortaya çıkmasından önce Tevrat'ın görüşlerine tam olarak bağlı mıydılar? Dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Bu podcast her bölümünde bir soru sorarak Filistin'e mülkiyet meselesini dini ve tarihsel metinlerde incelemeye çalışıyor. Merhaba, Filistin İbrahim'in Toprakları podcastine hoş geldiniz. Bu podcastin ilk bölümünde sizlerle birlikteyiz. İlk bölümümüzde Tevrat'ın Yahudilerin kutsal kitabının Filistin toprağı hakkında ne söylediği sorusuyla başlamak istiyorum. Biz bu podcast'te Siyonizmin Filistin topraklarına karşı yaptığı engellemeleri ve Filistinlilere yönelik insani olmayan işgal girişimlerini anlatacağız. Ancak bu bölümde özel olarak yanlış bir anlatıyı da inceleyeceğiz. Sizi bu anlatıyı bizimle birlikte dinlemeye davet ediyorum. Lütfen sitemiz iranradio.ir ve sosyal medya hesaplarımızı ziyaret edin. Burada ücretsiz podcastlarımızı dinleyebilirsiniz. Görüş ve önerilerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Lütfen yeni bölümler yayınlandığında haberdar olmanız için bildirim ayarlarınızı aktif hale getiriniz. Şimdi Filistin İbrahim'in Toprakları podcast'inin ilk bölümüne geçelim. Her şey Siyonistlerin dünyanın tüm medyasında yayarak Filistin işgalini meşrulaştırmaya çalıştıkları birkaç kelimelik bir anlatı ile başladı. Bu iddiaya göre Filistin toprağı boş bir araziydi. Peki gerçekten öyle miydi? Tarihçilere ve arkeologlara göre Filistin bölgesi taş devrinden beri insanların yaşadığı bir yer olmuştur. Filistin'in bilinen en eski adı Filistin'e ilk göç eden Kenani Araplardan gelen Kenan ülkesidir. Bu grup M.Ö. 3500 yılında Filistin'e yerleşmiştir. Ancak Filistin adı M.Ö. 1300 ila 1200 yıllarında Batı Asya'dan buraya göç eden ve Palest veya Falest olarak bilinen bir halktan gelmektedir. Bu halk bu topraklarda varlığını sürdürdüğü için bölgeye kendi adını vermiştir ve burası Palestina veya Filistin olarak anılmaya başlanmıştır. İbrahim'in Kenan diyarına gelişiyle birlikte M.Ö. 1900 yıllarından itibaren bu topraklarda tevhid ve tek tanrı inancına inanılmaya başlandı. İbrahim putları kırdıktan sonra kavmi arasında yaşayamayınca Allah bir melek vasıtasıyla ona seslendi ve onu Filistin topraklarına doğru yönlendirdi. Aslında Allah Filistin topraklarını İbrahim'e ve nesline verdi. İbrahim'den sonra oğlu İshak ve torunu Yakup da Filistin'de yaşadılar. Ancak Yakup'un çocukları Mısır'a göç ettiler. Yakup'un torunları ve çocukları olan İsrailoğulları Musa'nın vefatından sonra Yuşa'nın liderliğinde Filistin'e geri döndüler. Daha sonra Filistin'de karışıklıklar yaşandı ve bu durum Talut'un hükümdarlığına kadar devam etti. Talut İsrailoğullarına 20 veya bazı rivayetlere göre 40 yıl hükmetti. Ondan sonra damadı Davud onun yerine geçti. Davud, M.Ö. 1000 civarında Kudüs'ü başkent yaptı. Davud'dan sonra oğlu Süleyman hükümdarlık yaptı ve bu dönemden sonra Filistin'de inşaat ve gelişme yaşandı. Ancak dikkat çekici olan şu ki, uzun yıllar boyunca Filistin'in çoğunluk nüfusu Kenanlı Araplardan oluşuyordu ve zamanla diğer Arap kabileleriyle karıştılar. Bazı tarihsel dönemlerde de İsrailoğulları Filistin'in bazı bölgelerinde hüküm sürdü. İranlı Müslüman düşünür Murtaza Mutahhari, Filistin tarihi hakkında şunları söyler. Filistin toprağı ne İslam öncesi ne de İslam sonrası hiçbir dönemde Yahudilere ait olmamıştır. Sadece kısa bir süre Davud ve Süleyman orada hüküm sürmüştür. Müslümanlar Filistin'i fethettiğinde Filistin Hristiyanların elindeydi ve Müslümanlar Hristiyanlarla barış anlaşması yaptılar. Anlaşmanın maddelerinden biri de Filistin'in Yahudilere bırakılmamasıydı. Babil İmparatorluğu'nun Fars kralı Kuruş tarafından fethedilmesinden sonra Filistin'de Ahmeniş İmparatorluğu'nun bir parçası oldu. Kuruş daha önceki hükümdarların aksine sürgünlerle halkları kontrol etmek yerine fethetti, halklara din özgürlüğü veren bir ferman yayınladı. İranlılar sürgünleri kendi topraklarında yerleştirdiler ve tapınaklarını da yeniden inşa etmelerine izin verdiler. Bazı araştırmacılara göre bu politika Kuruş'u özgürlükçü bir lider olarak göstermiş ve halk arasında sevilmesine neden olmuştur. Miladan önce 538 yılında İranlılar Yahudilerin Kudüs'e geri dönmelerine izin verdi. Yahudiler Yehud adında özel bir Yahudi topluluğu kurarak Ahmeniş İmparatorluğu'na bağlı yaşadılar. Babilliler tarafından yıkılan ilk mabet Yahudi halkın gözetim altında yeniden inşa edildi. Bir süre sonra Yahudiye'de büyük dini değişiklikler yaşandı. Bu dönemde Yahudi dininde tek tanrılılık ve sadece Yehova adında bir tanrıya ibadet etme inancı egemen oldu. Daha önce Yehova diğer tanrılar arasında bir tanrı olarak kabul edilirdi. Samare bölgesi ve Samirilerin yaşadığı bir yerdi. Samiriler de Yahudiler gibi Yehova'ya ibadet eden ve kendilerini İsrailoğullarından sayan etnik dini bir grupturlar. Ancak Samirilerin Asurluların soyundan geldi ve Yahudilerin komşuları olduğu söyleniyor. Gerizim dağı çevresinde toplanan Samiri tapuna takipçileri, Kudüs'teki Moria dağı çevresindeki Yahudi tapuna takipçileriyle uzun süredir süre gelen bir rekabet içindeydi. Filistin topraklarının diğer halklarından biri de Edomlular de. Edomluların toprakları günümüz Ürdün'ün güneyini kapsıyordu ancak daha sonra doğudan gelen göçebe kabileler özellikle Nebatyalılar tarafından batıya doğru itilerek Yahudiye'nin güney bölgelerine göç ettiler. Bu göç Babililerin Yahuda krallığını fethetmesinden bir veya iki nesil önce başlamış ancak Yahuda'nın zayıflamasıyla hızlanmıştı. Toprakları ise Edomya olarak anılıyordu. Miladan önce 6. ve 5. yüzyıllarda İranlılar topraklarının bir kısmını günümüz Lübnan'ın da bulunan Sur ve Sidon şehir devletlerinin Fenike kralına verdi. Bu deniz ticaretini kolaylaştırmak veya deniz hizmetleri karşılığında bir ödeme olabilirdi. Yaklaşık aynı zamanda Celile bölgesi de Sur'a verildi. Böylece 4. yüzyılın ortalarına dek Fenikeliler Akdeniz'in doğu kıyısında Aşkelon'dan güneydeki kıyı ovalarına kadar tüm kıyı şeridine sahip oldular. Aynı dönemde Kaydari adında küçük Arap kabileleri de Sina çölünde de yaşıyorlardı. Gazze'den önemli bir ticaret merkezi Arabistan yarımadasına uzanan çöl ticaret yollarını kontrol ettikleri için İranlılar için stratejik ve ekonomik olarak büyük önem taşıyorlardı. Bu kabileler Ahmenişilerle dostane ilişkiler içindeydi ve bir dereceye kadar bağımsızdı. 4. yüzyılın ortalarına kadar Kidariler güneydeki Hicaz'dan kuzeydeki Negev'e kadar uzanan bölgede egemen olan bir kabileydi. Ancak M.Ö. 380 civarında Kidariler İranlılara karşı başarısız bir isyana katıldılar ve ticari ayrıcalıklarını da kaybettiler. Bundan sonra ticari imtiyazlar Nabatyalılar tarafından da ele geçirildi ve Nabatyalılar Negev'e yerleşerek burada gelişmiş bir uygarlık da kurdular. İran ve Yunanistan arasındaki savaşlar nedeniyle tarihi Filistin bölgesi Akdeniz ve Ürdün Nehri arasında Litani ve Kızıldeniz arasında kalan bölge sürekli olarak Yunan kültürünün etkisi altında kaldı. M.Ö. 6. ve 5. yüzyıllarda Yunan paraları dolaşmaya başladı. Yunan tüccarları 6. yüzyılda kıyı boyunca ticaret merkezleri kurdular. Ve buradan Yunan seramikleri, sanat eserleri ve diğer lüks eşyalar bölgeye de getirildi. Bu eşyalar çok popülerdi ve Filistin bölgesindeki hiçbir zengin ailede Yunan seramiği bulunmazdı. Yerel çanak çömlekçiler de Yunan ürünlerine taklit etmeye çalışsalar da ürünlerinin kalitesi Yunan ürünlerinin kalitesinden düşüktü. Kısa süre sonra M.Ö. 4. yüzyılın başlarında Yahudiye bölgesi para basmaya başladı. M.Ö. 404 yılında Mısır, Filistin ve Fenike'de göç ve nüfuzunu genişletmeye başladı ve bu da İran ile çatışmasına neden oldu. Kısa bir süre için Mısır, Fenike'nin her iki kıyısını da kontrol altına aldı ancak sonunda M.Ö. 345 yılında İran tarafından fethedildi. Milattan önce 6. yüzyılda Arapça, kuzeyde Celile ve Samarya'da yaygınlaştı ve Filistin bölgesinde konuşulan dil olarak İbranice'nin yerini aldı. İbranice hala Yahudi bölgelerinde kullanılıyordu. Ancak sürgünden dönen Yahudiler Arapçayı benimsedi ve İranlıların hükümdarlığı döneminde de diğer halklarla iletişim kurmak için Arapça kullanıldı. İbranice ise üst sınıfa ait bir dil ve dini bir dil olarak kaldı. Yakup'un Mısır'a gelişinden 430 yıl sonra Musa, İsrailoğullarını Mısır'dan çıkararak vaat edilmiş topraklara götürdü. Bu yolculuğu 40 yıl sürdü. Musa bu uzun süre boyunca kavmine yönetmeye devam etti. Ancak İsrailoğulları sık sık isyan etti ve sınırları aştı. Musa'dan sonra Yuşa onun yerine geçti ve İsrailoğullarını Ürdün'ü geçerek yeni şehirlere ulaştırdı. Halkı yağmaladılar ve öldürdüler. Ancak Filistin halkı onlara karşı direndi ve sonunda İsrailoğullarını yendi. Ancak birçok savaştan sonra İsrailoğulları tekrar güçlenerek şehirlere hakim oldu. Milattan önce 1000 civarında Davud, Kudüs'ü Filistinlilerden alarak orada Betülmukaddes'i yani Allah'ın evine inşa etti. Bu yapı Davud peygamberden sonra Süleyman peygamber tarafından tamamlandı. Süleyman 40 yıl hüküm sürdü ve Kudüs'e barışı getirdi ancak ondan sonra İsrailoğulları arasında tekrar zulüm ve yağma başladı. Daha önce belirtildiği gibi M.Ö. 730 civarında Asur İmparatoru Şalmanesr İsrail'e saldırdı. Birçoğunu esir aldı ve yerine Babililere de yerleştirdi. 200 yıl sonra Yahuda ülkesi yeniden Asurluların saldırısına uğradı ve bu da İsrailoğullarının çöküşü ve esaretiyle sonuçlandı. Sonunda İran kralı Kuruş Babil'i fethetti ve Yahudileri özgür bırakarak Filistin ve Kudüs'e geri dönmelerine izin verdi. Kudüs'teki huzur, İran'daki Ahameniş İmparatorluğu'nun son kralı 3. Darius saltanatının sonuna kadar sürdü. Miladan önce 300 civarında İskender, İran, Mısır, Suriye, Fenike ve Filistin'e saldırı büyük yıkımlara yol açtı. İskender'den sonra yerine geçenler Filistin'e hakim oldu. Milattan önce 60'lı yıllardan itibaren Romalıların dünyanın bazı bölgelerini fethetme dönemi başladı. Uzun savaşlardan sonra Ermenistan, Asya ve Afrika'nın bir kısmı Suriye ve Filistin'i işgal ettiler. Kudüs'e yaptıkları saldırıda 12 bin Yahudi'yi öldürdüler, şehir sınırları yıktılar, burayı da kendi hakimiyetleri altına da aldılar. Böyle bir durumda ise İsa, ortaya çıkışı Yahudiler için bir umut ve kurtuluş oldu. Miladan sonra 30 yılında İsa peygamberlik görevine Kudüs'te başladı, insanları doğru yola davet etti. Ancak Yahudi din adamları ona kıskançlık duyarak onu yok etmek istediler ve sonunda Yahudi konseyinin fetvası ve kışkırtmaları ile İsa Romalı yönetici tarafından çarmıha gerilerek öldürüldü. Muhterem dinleyiciler, Filistin İbrahim'in Toprakları podcastını dinlediğinizden dolayı teşekkür ediyoruz. Bu bölümde belirttiğimiz gibi Siyonistler Tevrat'a dayanarak Filistin'in kendilerine ait olduğunu iddia ediyorlar. Ancak Tevrat'ı incelediğimizde Allah'ın Filistin topraklarını İbrahim'e verdiğini ve onun neslinin tevhid dinine bağlı kalması gerektiğini, aksi takdirde bu topraklardan çıkarılacağını görüyoruz. Bu şart Musa tarafından da vurgulanmış ve Allah İsrailoğulları ile bu konuda sağlam bir anlaşma yapmıştır. Ancak bu şart yerine getirilmediği için Allah İsrailoğullarını iki kez Filistin'den sürdü ve üçüncü kez de tamamen bu topraklardan çıkardı. Yahudiler bu gerçekleri herkesten daha iyi bilmektedirler ve bu nedenle Filistin'den sürüldükten sonraki 18. yüzyıl boyunca bu topraklara dönmek için hiçbir girişimde bulunmamışlardır. Ancak 19. yüzyılın sonunda Yahudi sapkınları Tevrat'a dayanarak Filistin'e sahip olma iddiasında bulunmuşlardır. Sonraki bölümlerde Filistin tarihine devam edecek ve bu Siyonist iddialarını çürüteceğiz. Bu bölümü dinlediğiniz için teşekkür ederek bizi sonraki bölümlerde de takip etmenizi rica ediyoruz. Podcastlerimizi iranradio.ir tr.id adresinden dinleyebilir ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını da takip edebilirsiniz. Bir hafta sonra tekrar sizlerle birlikte olacağız. Lütfen bildirim ayarlarınızı aktif tutun ve kanalımızı arkadaşlarınızla paylaşın. Hoşça kalın.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İranseda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti adresine veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki telefaks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Allah'a emanet olunuz. Thank you.